Ayrım 28.
Koca Bill Braddock da bu arada boş durmamıştı. Personeli avludaki kargaşayla baş etmeleri için bırakarak güvenlik ekibini toplamış ve doğruca ofisine gitmişti. Neşeli bir adam olduğu zaten söylenemezdi ama adamları onu daha önce hiç bu kadar öfkeli görmemişti. Bir süre masasının başında sessizce oturdu. 12 adamı etrafında toplanmış vereceği emirleri bekliyordu. "Ne yapacağız patron?" diye sordu biri sonunda. "Düşünün," dedi çiftçi dişlerin arasından. "Saksıyı çalıştırın. Yükü ağır, yalnız bir atlı. Alabileceği mesafe kısıtlı. Nereye gitmiş olabilir?" Eski bir yeşil bereli olan Max duvardaki haritayı inceliyordu. "Kuzeye gitmiş olamaz. Yellowstone'u geçmesi gerekir. Fazla derin. Demek ki güneye gitti. Tepelerdeki o kale modeline dönüyor olabilir mi?" "Evet, silahlı 10 atlı istiyorum. Güneye gidin. 7 kilometrelik bir alana dağılın. Atlarınızı deli gibi sürüp ona yetişin." 10 adam atlarını eyerleyip evin önüne geldi. Braddock orada son talimatlarını verdi. "Hepinizde telsiz var. Birbirinize bağlantı halinde olun. Onu görürseniz hemen destek isteyin. Adamı köşeye kıstırıp kızı alın. Sizi veya kızı tehdit etmeye kalkarsa ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ne demek istediğimi anladınız sanırım. Sadece kızı istiyorum, başkasını değil. Şimdi gidin." 10 atlı çiftlikten çıkıp birbirinden uzaklaşarak 4 nala ilerlemeye başladı. Kaçağın 40 dakikalık bir avantajı vardı ama tek at üzerinde 2 kişilerdi. Ve yanlarında heybeler, bizon kürkü ve ağır bir tüfek vardı. Avukat Valentino çiftlikte Braddock'a rapor verdi. "Şerif olayı pek önemsemiyor gibi ama bir arama başlatacak. Ana yollara devriyeler ve belki bir de helikopter gönderecek." "Onlara bizden önce ulaşmasını istemiyorum," dedi Braddock tersçe. "Ama elindeki her türlü bilgiyi istiyorum. Max telsiz odasına git. İlçedeki tüm polis kanallarının 24 saat dinlenmesini istiyorum. Benim helikopterimi de aramaya katılması için gönder. Atlıların önüne geçip o piç kurusunu bulun. Diğerlerini de ona yönelt. Birden fazlasına ihtiyacımız var. Havaalanından 2 helikopter daha kiralı. Haydi." Hepsi de yanılıyordu. Profesör, Şerif, Braddock. Craig Pryor'a gitmiyordu. İlk akla gelenin dağlar olacağını biliyordu. Çiftliğin 7 kilometre güneyinde durdu. Battaniyelerden birini aldı ve fısıldayan rüzgarın omuzlarına sardı. Battaniye kıpkırmızıydı ama gelinliğin çarpıcı beyazlığını örtüyordu. Daha önce helikopterleri hiç duymamıştı. Kısa bir molanın ardından güneybatıya, önceki bahar uzun siyah kayalığı geçtiği yere doğru ilerledi. 1,5 kilometre sonra aralarına teller gerilmiş direkleri gördü. Direkler göz alabildiğine uzanıyordu. Ana yola paralel telefon hatları Burlington demir yolu hattı üzerinde uzanıyordu. Sikorsky'nin pilotu Jerry saat 3.30'da merkeze bağlantı kurdu. "Paul, tek atlı olduğunu söylememiş miydin? Aşağıda lanet olası bir ordu var." "Braddock'un adamları," diye düşündü Şerif. "Tam olarak ne görüyorsun Jerry?" Ses mesafe yüzünden çok net gelmiyordu. "En az 8 atlı var," dedi Jerry. "4 nala güneye gidiyorlar. Görünüşe bakılırsa çiftlikten sığırtmaçlar. Yükleri yok. Ayrıca önümde dağların etekleri üzerinde uçan bir başka helikopter var. Model kalenin çok yakınında." Lewis alçak sesle küfretti. Keşke ofisinde tıkılmak yerine o da helikopterde olsaydı. "Jerry, kaçaklar önündeyse onlara diğerlerinden önce ulaşmaya çalış. Braddock'un adamları onu ele geçirse ne olacağını Tanrı bilir." "Tamam Paul, aramaya devam ediyorum." Çiftlikteki telsiz odasındaki görevli Braddock'un ofisinin kapısında belirdi. "Şerif'in helikopteri arama ekibimizin tam üzerinde Bay Braddock efendim." "Bu görgü şahidi anlamına gelir," dedi Max. "Adamları aramaya devam etmelerini söyleyin," dedi Braddock sertçe. "Mahkemelik bir durum olursa daha sonra hallederiz." Saat 5'e 5 kala bir telefon geldi ve Şerif Lewis ofisinde kalıp arama çalışmalarını oradan yönettiğine memnun oldu. Hattın ucunda heyecanlı bir ses vardı. "Onları gördüm." "Kendini tanıt." "Burası Tango 1, 310 üzerindeyim. Kaçak az önce ana yolu geçip güneye batıya doğru devam etti. Bir anlığına görebildim, sonra ağaçların arasına girdiler." "310'un neresindesin?" "Bridger'ın 6 kilometre kuzeyinde." "Hedefin ana yolun batısında olduğunu doğrula," diye emretti Lewis. "Olumlu Şerif. Geri dönme ihtimaline karşı ana yolda kal." "Anlaşıldı." Şerif Lewis duvara asılı haritayı inceledi. Atlı aynı çizgi üzerinde ilerlemeye devam ederse önüne bir başka demir yolu attı, ardından eyaletler arası 212. karayolu çıkacaktı. Eyaletler arası yolda 2 otoyol devriyesi vardı. Lewis güneye inmelerini ve karayolunu geçmeye çalışacak bir atlı için gözlerini 4 açmalarını emretti. Sonra helikopter pilotuyla bağlantı kurdu. "Jerry, kaçak görüldü. Epeyce batında. Az önce 310'u geçip güneybatıya doğru ilerlemiş. Oraya gidebilir misin?" "Bridger'ın yaklaşık 6 kilometre kuzeyi. Yine açık araziye çıkmış." "Tamam Paul, ama yakında yakıtın bitecek ve hava da hızla kararıyor." Şerif Bridger'ı haritada bulup tekrar baktı. Bridger'da bir uçak pisti var. Yakıtın bitene kadar ilerle. Sonra oraya in. Geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalabilirsin. Ben Jenny'ye haber veririm. Bu konuşma çiftlikte kelimesi kelimesine duyulmuştu. Max haritayı inceledi. Prior'a gitmiyor. Oraya gitmesinin bekleneceğini biliyor. Wilderness ve Bear Tooth dağlarına doğru ilerliyor. Dağların arasından Wyoming'e geçip kendini kaybettirmeyi umuyor. Zekice, ben de öyle yapardım. Braddock'un telsiz operatörü 10 atlıya batıya dönmelerini, karayolunu geçmelerini ve aramaya oradan devam etmelerini söyledi. Adamlar emri almıştı ama atlarını 25 kilometredir durmaksızın sürdükleri için ne kadar dayanacaklarını bilmiyorlardı. Operatöre bunu söylediler ve karanlığın çökmekte olduğunu hatırlattılar. Eyaletler arası karayoluna birkaç araba göndermeliyiz dedi Max. Wilderness'e gitmek istiyorsa onu geçmeli. İki büyük arazi aracı derhal hazırlandı ve 8 adam daha kaçakların peşine düştü. Eyaletler arası karayoluna yaklaşan Ben Craig atından indi, alçak bir tepecikle bir ağaca tırmandı ve bariyeri inceledi. Yol kenarından yükseliyor ve bir başka demir yolu hattı, Burlington hattının diğer bir kolu ona paralel bir şekilde ilerliyordu. Ara sıra doğuya veya batıya doğru giden bir araç gelip geçiyordu. Etrafı engebeli, yabani araziyle sarılmıştı. Dereler, kayalıklar, atların karın hizasına dek yükselen otlarla kaplı çayırlar bulunduğu bölgeyi çevreliyordu. Atından inip heybesinden çelik ve çakmak taşı paketini çıkardı. Doğudan esen hafif bir rüzgar vardı. Ateş rüzgarla saniyeler içinde büyüdü ve yaklaşık 1,5 kilometrelik bir alev şeridi yaratarak yola doğru ilerlemeye başladı. Kara dumanlar kararmakta olan gökyüzüne doğru yükseliyordu. Rüzgar dumanları batıya alevlerden hızlı bir şekilde taşıdı ve yol görünmez oldu. Güneye, Wyoming'e doğru giden römorklu traktör önündeki aracın ışıklarını son anda fark etti ve çarpmamak için elinden geleni yaptı. Frenleri görevini yaptı ve araç zamanında durdu. Ancak arkasındaki o kadar şanslı değildi. Çarpışmanın sonucu olarak traktör ve römorku ana yola enlemesine kapatarak hem gelişi hem de gidişi engelledi. İki yandaki eğimli arazi yüzünden yolun kenarından dolaşmak mümkün değildi. Devriye aracındaki polisler telsizle son bir görüşme yapıp araçlarını terk ederek dumanlar arasındaki kamyon şoförlerinin yanına gitti. Mesaj yeterliydi. İtfaiye araçları ve vinçler acil durum çağrısı üzerine kısa bir süre içinde olay yerine doğru yola çıktı. Bütün gecelerini aldı ama şafak vaktinde yol ulaşıma tekrar açılmıştı. Wyoming'e geçilen mesajlar sonucu dağların güneyinde araç trafiği durdurulmuştu. Olay sırasında hali hazırda karayolu üzerinde olanlar geceyi araçlarında geçirmek zorunda kalmıştı. O kargaşa içinde kapkara dumanların gizlediği bir atlı yolun karşısına geçerek batıya doğru ilerlemeyi sürdürdü. Adamın bağladığı mendil yüzünün alt kısmını koruyordu. Arkasındaki genç kadın ise battaniyenin altına sığınmıştı. Adam karayolunun batısında atından indi. Rosebud'un terle varlayan derisi altındaki kasları yorgunluktan titriyordu. Ama almaları gereken 16 kilometrelik mesafe daha vardı. Fısıldayan rüzgar atın üzerinde öne doğru kayıp eğere yerleşti. Ama kilosu sevgilisinin yarısı kadardı. Battaniyeyi omuzlarından attı ve gelinliği alacakaranlıkta bembeyaz parladı. Simsiyah saçları beline kadar iniyordu. ''Nereye gidiyoruz ben?'' Genç adam güneyi işaret etti. Bir tutla günün son ışıkları altında ormanın gerisinden alevler gibi yükseliyordu. Çok daha iyi olan bir başka hayatın gözcüleri gibiydiler. Dağların arasından Wyoming'e geçeceğiz. Bizi orada kimse bulamaz. Senin için bir kulübe inşa edeceğim. Avladığım hayvanları ve yakaladığım balıkları yiyeceğiz. Özgür olacağız ve sonsuza dek yaşayacağız. Genç kadın bu sözler üzerine gülümsedi. Onu çok seviyor ve söylediklerinin gerçekleşeceğine inanıyordu. İçi tekrar mutlulukla doldu. Braddock'un helikopterinin pilotunun geri dönmekten başka çaresi yoktu. Yakıtı azalmıştı ve hava öyle kararmıştı ki arama çalışmalarını sürdürmesi imkansızdı. Yakıtının son damlalarını kullanarak çiftliğe indi. 10 adam bitkin düşmüş atları üzerinde Bridger'a ulaştı ve kalacak yer aramaya başladı. Yemeklerini bir lokantada yediler ve eğer battaniyelerini yatak olarak kullandılar. Jerry helikopteri Bridger'daki küçük alana indirdi ve geceyi orada geçirdi. Çiftlikte planlama görevini eski yeşil bereli üstlenmişti. Özel ordunun 10 askeri yorgun atlarıyla Bridger'da 8'i de eyaletler arası yoldaki ilerlemeyen trafikte mahsur kalmıştı. Hepsi de geceyi bulundukları yerde geçirecekti. Max Bill Braddock ve kalan 12 adama döndü. Tıpkı Vietnam'daki gibi yine görev başındaydı ve en iyi olduğu işi yapıyordu. Duvarda büyük bir harita vardı. Plan 1 dedi. Geçişi kesmek. Tam şurada dağlardan doğruca Wyoming'e inen derin bir yarık var. Adı Rock Deresi. Otoyol hemen yanında, güneye varanı dek kıvrılarak ve dönerek ilerliyor. Her iki taraftaki yüksek arazinin tam ortasından otoyolun kıyısındaki otlar üzerinden ilerlemeye çalışabilir. Eyaletler arası yol açılır açılmaz adamlarımızın son sürat peşlerine düşmesi gerekiyor. Onu bulurlarsa ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Anlaşıldı diye hırladı Braddock. Ya gece boyu ilerlemeyi sürdürürse? Yapamaz efendim. Atı gücünün son damlalarını kullanıyor olmalı. Anladığım kadarıyla yolu ormana girmek için geçti. Sonra da dağlara doğru ilerleyecek. Gördüğünüz gibi Custer Doğal Parkı ormanını geçmesi, uzun bir mesafeyi tırmanması, West Fork yarığını geçmesi ve Silver Run Platosu'na varana dek tırmanması gerekiyor. Gelelim plan 2'ye. Kiralanan iki helikopteri kaçağın önüne geçmek için kullanırız. Helikopterler önce Bridger'daki 10 adamı alır ve sonra kaçağın peşine düşer. Adamlar plato üzerinde çeşitli yerlerde konuşanır. Ormandan çıktıklarında tepede bekleyen adamlarımız için kolay hedef olacaklar. Her şeyi ayarlayın dedi Braddock. Başka? Plan 3 efendim. Geri kalanımız şafakta at üstünde ormana girer ve kaçağı platoya doğru sürer. Her şekilde onu bir hayvan gibi avlayacağız. Ormanda bizimle mücadele etmeye kalkarsa? Max'in yüzünde hoşnut bir gülümseme belirdi. Efendim ben yağmur ormanlarında eğitim almış bir savaşçıyım. Vietnam'da savaşmış 3-4 adamımız daha var. Hepsinin bizimle gelmesini istiyorum. Bize karşı koymaya çalışırsa bedelini öder. Yol tıkanıkken atları oraya nasıl ulaştıracağız diye sordu adamlardan biri. Max parmağını haritadaki ince bir çizgi üzerinde gezdirdi. Dar bir tali yol var. Buradan 25 kilometre uzaklıktaki Billings otoyolundan ayrılıp engebeli arazide ilerliyor. Ve şurada Red Lodge'da Rock Deresi'nin tam ağzında sona eriyor. Atları bu yol üzerinden taşır şafakta da binerek kaçağın peşine düşeriz. Şimdi 4 saat yine uyuyup gece yarısı toplanmayı teklif ediyorum. Braddock başını sallayarak planı onayladı. Bir şey daha binbaşı. Kevin ve ben de sizinle geliyoruz. Bugün beni rezil eden adamın sonunu ikimiz de göreceğiz. Şerif Lewis'te de bir harita vardı ve o da aynı sonuçlara ulaşmıştı. Red Lodge kasabasından işbirliği istedi ve gün doğumunda eğerlenmiş bir düzine at sözü aldı. Jerry aynı sıralarda helikoptere yakıt doldurup kalkışa hazır olacaktı. Şerif eyaletler arası yolda çalışan acil durum ekipleriyle bağlantı kurdu ve yolun sabah 4 sularında açılacağını öğrendi. İki devriye aracına geçiş üstünlüğü vermelerini rica etti. Saat 4.30'da Red Lodge'da olabilirdi. Pazar günü olmasına rağmen gönüllü bulmakta hiç zorlanmadı. Sakin geçen günlerin ardından bir arama operasyonu bütün adamlara çok cazip gelmişti. Jerry'nin yanı sıra özel bir pilotu göreve çağırdı. Yer arama ekibinde emri altında 10 kişi olacaktı. Bütün bunlar tek bir atlıyı yakalamaya yeterdi. Haritayı uzun süre dikkatle inceledi. ''Lütfen ormana girme evlat'' diye mırıldandı. ''Seni orada bulmak çok zor olur.'' O konuşurken Ben Craig ve fısıldayan rüzgar ormanın kıyısına ulaşmış ve ağaçların arasında gözden kaybolmuştu. Ladin ve çam ağaçlarının altı zifiri karanlıktı. Craig 800 metre kadar ilerledikten sonra kamp yapmaya karar verdi. Yorgun Rosebud'un üzerinden eyerini, kızı, heybeleri ve tüfeğini indirdi. Hayvan dinlenip enerjisini tazelemeye koyuldu. İzci ateş yakmamıştı ama zaten fısıldayan rüzgarın ateşe ihtiyacı yoktu. Bizon derisine sarılıp uykuya daldı. Craig baltasını alarak uzaklaştı. 6 saat sonra döndü. Bir saatlik uygunun ardından kampı topladı. Uzun bir zaman önce süvarileri ve çeyenleri geciktirdiği derenin önlerinde bir yerde olduğunu biliyordu. Peşindekiler tüfek menzili mesafesine girmeden karşıya geçmek istiyordu. Rosebud biraz dinlenmişti ama önceki günün yorgunluğunu üzerinden tamamen atabilmiş değildi. Craig yularını tutarak atını ilerletti. Dinlenmesine rağmen gücü süratle tükeniyordu ve zirvelerin güvenliğine varana dek önlerinde daha kilometrelerce yol vardı. Yönünü ağaçların tepelerinde ara sıra gördüğü yıldızlara bakarak tayin etti ve bir saat boyunca yürüdü. Doğmak üzere olan güneş doğuda Dakota'nın kutsal Black tepeleri üzerinde gökyüzünü pembeleştirmişti. Yolunun üzerindeki ilk geçide West Fork'a ulaştı. Oraya daha önce de gelmişti. Karşıya geçilen tek bir yol vardı ve orayı bulabileceğini umuyordu. Bir saat sürdü ama buldu. Rosebud soğuk sudan içti ve ardından karşıya geçip dikleşen araziyi tırmanmaya koyuldular. Craig Rosebud'u tekrar dinlendirdi ve geçidi gözetleyebileceği gizli bir yer buldu. Peşinden kaç kişinin gelmekte olduğunu merak ediyordu. Dinlenmiş güçlü atlar üzerinde olacaklarına şüphe yoktu ama bir fark vardı. Takipçilerinin bu sefer gökyüzünde kartallar gibi uçan tuhaf metal kutuları vardı ve bu kutular kızışmış erkek geyikler gibi böğürüyorlardı. Craig önceki gün çorak arazide ilerlerken bu kutulardan birini görmüştü. Eyaletler arası yoldaki acil durum ekipleri sözlerini tutup yolu saat 4'ü biraz geçe aştılar. Şerif Lewis'in iki arabası bir otoyol devriyesi öncülüğünde kilitlenmiş trafiğin önüne geçti ve 16 kilometre doğudaki Red Lodge'a doğru ilerledi. 8 dakika sonra tehlikeli bir süratle ilerleyen iki arazi kamyonu onları sollayıp geçti. "Peşlerinden gidelim mi?" diye sordu arabayı kullanan memur. "Bırak gitsinler," dedi Şerif. İki kamyon uyanmakta olan Red Lodge kasabasının içinden kükreyerek geçti ve eyaletler arası yolun Rock Deresi'ne sınır oluşturduğu kanyona daldı. Vadi daralıp yamaçlar iyice dikleşti. Sağ tarafta 150 metrelik bir uçurum, sol taraftaysa dağın ağaçlarla kaplı dik yamacı vardı. Keskin virajlar birbirini takip ediyordu. Öndeki araç 5. virajı fazla hızlı döndü ve yola yeni devrilmiş çam ağacını çok geç gördü. Aracın gövdesi güneye yönelirken 4 tekerleği kuzeyde kaldı. Kamyonda 5 adam vardı. Saniyeler içinde 4 bacak, 3 kol, 2 köprücük kemiği kırıldı ve 1 kalça kemiği yerinden çıktı. İkinci aracın sürücüsünün önündeki seçenekler belliydi. Ya direksiyonu sağa kıracak ve uçuruma düşecek ya da sola kırarak doğruca yamaca dalacaktı. Dağı seçti ve direksiyonu sola kırdı. İçlerinde yaraları en hafif olan adam 10 dakika sonra yardım istemek için otoyola yönelmişti ki bir römorklu traktör dönemecin ardından çıkıverdi. Frenleri hala mükemmel çalışıyordu, zamanında durmayı başardı ama arkasındaki römork yüzünden bir çakı gibi bükülmüştü. Sonra römork olanları sessizce protesto eder gibi yavaşça devrildi. Şerif Lewis ve 7 adamı Red Lodge'a vardı. Yerel polis memuru onlar için hazırlanan atlarla bekliyordu. Ayrıca 2 de orman korucusu vardı. Biri bir arabanın kaporta kapağının üzerine bir harita yaydı ve Custer Doğal Parkı'nın belli başlı noktalarını gösterdi. Orman West Fork deresiyle doğudan batıya ikiye bölünüyor. Bu tarafında yaz aylarında gelen ziyaretçiler için kamp alanları ve yollar var. Derenin diğer tarafı ise tamamen yabani arazi. Adamınız oraya geçtiyse peşinden gitmemiz gerekecek. Hiçbir araç giremiyor, o yüzden atlarımız var. Bitki örtüsü ne yoğunlukta? Oldukça sık, dedi korucu. Hava hala sıcak, ağaçlar yapraklarını henüz dökmedi. Yaprak dökenlerin ardından çam ormanı geliyor. Onun da gerisinde dağların zirvelerine doğru yükselen kayalıklar var. Adamınız orada hayatta kalabilir mi? Duyduğuma göre vahşi hayatın içinde doğup büyümüş, diyerek iç geçirdi Şerif. Sorun değil, modern teknolojimiz var, dedi korucu. Helikopterler, arama uçakları, telsizler. Onu sizin için buluruz. Arabaların yanlarından ayrılıp arabaya başlamak üzereyken Şerif'in ofisinden bir haber geldi. Billing sahasının ofisi arayan hava kontrol görevlisinin hattı oraya yönlendirilmişti. Kalkış izni bekleyen 2 büyük helikopter var, dedi kontrol kulesindeki adam. Şerif Lewis de birbirlerini yıllardır tanırlardı. Birlikte alabalık avlamışlardı ve bundan kuvvetli bağ zor bulunurdu. İzni verirdim ama Bill Braddock tarafından kiralanmışlar. Bridger için uçuş planları bildirmişler. Jerry orada bir sorunun olduğunu söylüyor. Barty'deki düğünle ilgili bir şey mi? Sabah bütün kanallarda haberdi. Oyalı onları, bana 10 dakika ver. Tamamdır. Kontrol görevlisi helikopterlerin pilotlarına alana inecek bir uçak yüzünden iznin gecikeceğini bildirdi. Şerif Lewis, Jerry'nin bahsettiği silahlı atlıları hatırladı. Kaçakların peşinde çiftlikten güneye doğru ilerliyorlardı. Muhtemelen karanlığa evden uzakta yakalanmışlar ve geceyi ya açık alanda ya da Bridger'da geçirmişlerdi. Çiftliğe geri çağrıldılarsa neden dinlenmiş atlarla gitmemişlerdi? Bir başka dostunu, Helena'daki FAA, yani Federal Havacılık İdaresi Başkanı'nı aradı. Evinde uyumakta olan arkadaşı telefona geldi. Umarım aramak için iyi bir sebebin vardır Paul. Pazar günlerini sakin ve huzur içinde geçirmek isterim. Absaroka bölgesine gitmeye karar veren 2 kaçakla bir sorunum var. Yardımcılarım ve birkaç korucuyla peşlerinden gideceğim. Ancak olayı bir sürek avına çevirmek isteyen bazı ilgili vatandaşlar var ve medyada ardından gelecek. Bugün bölgeyi sivillere yasaklayabilir misin? Elbette. Billings'e kalkış izni bekleyen 2 helikopter var. Billings Kulesi'nde kim var? Chip Anderson. Tamam, hallederim. Helikopterler 10 dakika sonra kuleden bir haber aldı. Gecikme için üzgünüm. Uçak buraya inmemeye karar verdi. Kalkış izniniz verildi. FAA'nın yasak bölgesi dışında her yöne uçabilirsiniz. Yasak bölge mi? Absaroka bölgesi. Üzerinden geçerken yüksekliğiniz 1700 metreden az olmamalı. Hava sahası ve havada güvenlik konularında FAA'nın sözü kanun sayılırdı. Kiralık pilotların lisanslarını kaybetmeye hiç niyeti yoktu. Motorlar susturuldu ve pervaneler durdu. Koca Bill Braddock ve kalan 10 adamı Red Lodge'a kuzeybatıdan yaklaşan tali yolu kullanarak şafaktan önce bölgeye ulaştı. Kasabanın 7 kilometre uzağında, ormanın kıyısında atları kamyonlardan indirdiler. Silahlarını kontrol ettiler, atlarına bindiler ve ağaçların arasına daldılar. Braddock diğer adamlarıyla telsiz bağlantısı kurabiliyordu. Günün ilk ışıkları atların üzerindeki ağaçları aydınlattığında, 10 adamının sedyelerle eyaletler arası yola götürüldüğünü ve diğer 10'unun onları platoya götürecek hava aracı olmaksızın Bridger'da kaldığını öğrendi. Binbaşının 1 ve 2 numaralı planları tarihe karışmıştı. ''Gidip piçkurusunu kendimiz yakalayacağız.'' diye hırladı Braddock. Eğer'in üstünde hasta gibi görünen oğlu belindeki mataradan bir yudum içti. Grup 400 metrelik bir alana dağılarak ormana girdi ve nal izleri aramaya başladı. Adamlardan biri 30 dakika sonra Rosebud'un izlerini ve hemen önünde ilerleyen mokasen izlerini buldu. Telsiziyle diğerlerine ona katılmaları için haber verdi. Ondan sonra izleri grupça takip etmeye koyuldular. 1,5 kilometre gerilerinde Şerif Lewis ve adamları ormana girdi. Keskin gözlü korucular izleri daha kısa sürede 10 dakika içinde fark etti. ''Aradığımız adamın kaç atı var?'' diye sordu biri. ''Sadece bir,'' dedi Lewis. ''Burada daha fazla iz var,'' dedi korucu. ''En az 4 at saydım.'' ''Kahretsin,'' dedi şerif. Ofisiyle bağlantı kurup avukat Valentino'yu evinden aramalarını istedi. ''Müvekkilim, genç kadının hayatı için çok endişeleniyor Şerif Lewis. Bir arama ekibi kurmuş olabilir. Buna hakkı olduğunu ve yasalara aykırı olmadığını size hatırlatırım.'' ''Bu iki gençten herhangi birine bir zarar gelecek olursa, işlerinden biri hayatını kaybederse, bir cinayet vakasıyla karşı karşıya olduğumu düşüneceğim sayın avukat. Müvekkilinize bunu iletin.'' Avukatın itiraz etmesine fırsat vermeden bağlantıyı kesti. Paul, bu adam bir kızı kaçırdı ve bir tüfeği var diye mırıldandı yardımcısı Tom Barrow. Görünüşe bakılırsa önce ateş edip soruları sonra sormamız gerekecek. Kızın adamla gönüllü gittiğini belirten pek çok ifade var dedi Lewis sertçe. Ortalığı dağıtıp birkaç çam kırdı diye gence kurşun yağdıracak değilim. İki kişinin suratını tekmelemesi de var. Pekala, iki kişiyi de tekmelemiş. Ve yangın çıkarıp eyaletler arası yolun kapanmasına yol açtı. Tamam, liste biraz uzadı ama orada güzel bir kız ve yorgun bir atla tek başına ve tüfeği de 1852 yılından kalma. Ah, bir de yayılı okları var. Biz tüm teknolojiye sahibiz. O ise ilkel koşullara sahip. Bunu unutma ve izleri takip et.